Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama değilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, ikinci parçamız ruh dedikten sonra geldik üçüncü parçamıza. İnsanı oluşturan 66 parçanın üçüncüsü sülaledir. Umarım beni oluşturan parçalar neler diye siz de biraz merak içinde, biraz araştırma içerisinde böyle eliniz kalemli, kağıtlı ortaya çıkan bu maddeleri bir bir yazan bir şekilde beni dinliyorsunuzdur. Ne dedik? Birinci parçamız kader. Bizden evvel yaratılan en önemli parçamızdır çünkü bizi ve hayatımızı ve geleceğimizi, her şeyimizi bağlar. İkinci parçamız bize can veren ruhtur ve üçüncü parçamız daha biz doğmazdan evvel genetiğimize kazılan sülalemizdir. Sülale bizim biz olmamızı sağlayan ailevi silsiledeki soy kütüğümüzde kayıtlı akrabalarımızın toplamı olmasına rağmen kültürel olarak günümüzde sadece yaşayan tüm akraba topluluğu olarak kabul edilir. İnsanın köyü, kabilesi, sülalesi, dolayısıyla bir anlamda kütüğü kabul edilir. İnsan tek başına var olan, kendinden menkul bir varlık değil, bir devamlılık sisteminin ürünü ve sonucu olan bir özüttür, bir özdür. Bu açıdan alimlerimiz insanın 54 atasının süzülmüş bir özü olduğunu kabul ve beyan ederler. Aziz dostlarım, kelimenin etimolojik kökenine baktığımızda da bu anlamı buluyoruz çok enteresan bir şekilde. Hani hocam 54 atanın süzme özü olur mu? 54 ata bizi etkiler mi? Bize tesiri olur mu gibi böyle reddiyelerinizde ya da itirazlarınızda kelimenin kökenine baktığımızda hani insan evrimsel bir süreçte bu kelimeleri modern bilim insanlarının iddia ettiği şekliyle uydurmadı. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا sırrınca bu kelimeler Adem babamıza Allah tarafımızdan öğretildi, onun nöronlarına kazındı ve dünyaya bu bilgiyle, bu müştemilatla geldik. Ve dünyaya bu bilgiyle, bu müktesebatla geldik. Sülale, sülaletun dediğimiz kelime Arapça selele fiilinden türemiştir. Selele Arapça'da çekip çıkarmak, süzmek, ayıklamak, içinden almak, özünü çıkartmak anlamına gelir. Yani sülale bir şeyin içinden çekilip çıkartılmış, süzülmüş öz anlamına gelir. Bu açıkladığım 54 atanın süzme özütü açıklamasına ne kadar da uyuyor değil mi? Kur'an-ı Kerim Mü'minin Suresi 12. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ifadesiyle andolsun bir insanı süzülmüş bir özden yarattık ifadesiyle topraktan, balçıktan süzülmüş bir öz olarak yani yaratılışın damıtılmış çekirdeği anlamında bir özden yaratıldığını ifade ederek Rabbimizin her ifadesinde birçok hikmetler olduğu gibi burada da hem maddi hem manevi hem fiziksel hem biyolojik bütün özütleri anlayabiliriz. Çünkü genetik şifremiz, o topraktan süzülmüş özümüz maneviyatı da, ruhaniyeti de, duyguyu, düşünceyi de değiştirebiliyor, etkileyebiliyor. Bu açıdan sülale sadece akrabalarımız değildir. Aslında bir özün devamıdır, bir çekirdeğin açılımıdır. Bir hakikatin nesiller boyu bize kadar taşınmasıdır. Yani aslında sülale özün zaman içindeki yolculuğudur. Bir yolculukta nasıl ki bir aktara gittiğimizde farklı bir koku siniyor, bir esansçıya, parfümcüye gittiğimizde farklı bir koku siniyor, bir demirciye uğradığımızda farklı bir koku siniyorsa, aynen öyle bu yolculukta uğradığımız duraklar, yaptığımız yolculuk kadar bize sinen, bize etki eden unsurlar barındırır. İlginç bir şekilde bu etimoloji modern bilimle de örtüşüyor aziz dostlarım. Genetik, çekip aktarılan bilgi demektir. Bilgi aktarılan kodlama demektir. Epigenetik, süzülmüş deneyim demektir. Aile sistemi, davranış kalıbı, aktarım sistemi anlamına gelir. Sonuçta sülale kelimesi basitçe aile demek değildir. Süzülmüş bir özün nesiller boyunca aktarımı anlamına gelir. Ve bu hem biyolojik gerçekliğe, hem psikolojik mirasımıza, hem de İslami yaratılış anlayışına en uygun gerçeklik ve açıklamalar ve ifadelerdir. Şimdi bunu size madde madde farklı farklı bakış açılarıyla ve ilmi perspektiften açıklamak istiyorum. Aziz dostlarım, bir numarada genetik etkiyi açıklamak istiyorum. Sülale en temel düzeyde DNA aktarımıdır. Bunun alt başlığında heritability dediğimiz katılımı anlarız. İnsan özelliklerinin önemli bir kısmı genetik temellidir. Zeka mesela %50-%80 arası kalıtsal bir katkıdan ortaya gelir. Kişilik özellikleri bilim insanlarının ve kişilik uzmanlarının, psikologların ele aldığı Big Five'da %30-%60 kalıtsallık ifade eder. Psikiyatrik yatkınlıklar, depresyon gibi, bipolar ve şizofreni gibi psikiyatrik yatkınlıkların hepsi güçlü genetik bileşenlerle bize aktarılır. Dolayısıyla insan özelliklerinin çok önemli bir kısmının genetik temelli olduğunu bilimsel olarak da ispat etmiş durumdayız. İkinci alt başlıkta genetiğin epigenetik vardır. Sülalenin yaşantı izi, yaşam izi. Nasıl bir yere dokunduğunuzda bir parmak izi oluyorsa, bir bölgede İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir diyor ya, bir bölgedeki yaşam şekliniz, yaşam stiliniz de gelecek kuşakları etki altına alıyor ya da o etki gelecek kuşaklara aktarılıyor. Sülale sadece genetik açıdan DNA vermez, DNA'nın nasıl çalışacağını da etkiler. Mesela travma yaşayan ailelerde stres genlerinin daha aktif olduğunu görüyoruz. HPA, Axis Regulation teorisinde ifade edildiği şekliyle HPA daha aktif oluyor. Açlık, savaş, göç gibi acı dolu deneyimler 2-3 nesil epigenetik iz bırakabiliyor. Ya hocam bu kadar da olmaz diyebilirsiniz, saygı duyarım, ama bilimsel bulgular bu ifadelerimi destekliyor. Aziz dostlarım, son 20-30 yılda farklı coğrafya koşullarda çevresel deneyimlerin, özellikle stres gibi, uzun süreli açlığa maruz kalma gibi, toksik etkilere maruz kalma gibi nesiller arası bu faktörlerin biyolojik iz bırakabileceğini gösteren birçok bilimsel çalışma vardır. Mesela Dutch Hunger Winter bunlardan bir tanesidir. 1944-45 Dünya Savaşı'nın son evrelerinde, 1944-45 kışında ki Dünya Savaşı dönemi, Hollanda'da ağır kıtlık yaşanıyor. Bulgular, anne karnında kıtlığa maruz kalan çocuklarda obezitenin, tip 2 diyabetin ve kalp hastalığı riskinin dramatik bir şekilde arttığını gösteriyor. Ve bu etkiler yetişkinlikte de ortaya çıkıyor. Ama bazı etkiler bir sonraki nesile aktarılarak takip eden nesilde gözlemleniyor. Buradaki mekanizma DNA metilasyonu değişiklikleri ve özellikle IGF-2 büyüme geni üzerinde kalıcı epigenetik işaretler olarak kendisini gösteriyor. Yani özellikle hem DNA hem de büyüme geni bu konuda etkileniyor. Sadece insanlarla alakalı değil, bu konuda çok saygın kurumların fareler üzerinde yaptığı sayısız deney sonuçları da şunu gösteriyor ki, aynı gen dizilimine sahip fareler farklı ortam, koşul ve beslenme şekline maruz kaldıklarında, yani Human Genome Projesi'ni biliyorsunuz, insan gen haritası ortaya konmaya çalışılıyor. Buradaki gen haritası değişmiyor, genetik değişmiyor ama DNA metilasyonu ile genlerin açılıp kapanması sebebiyle ifade değişiyor. Mehmet Ali Bulut ağabeyim de zaman zaman bu gen açılımında özellikle heavy metal müziğin, sapkın müziklerin insan olan etkisinden bahseder. Ve aynı şekilde Sufi musikisinin, Kur'an-ı Kerim'in o kendi ruhani musikisinin insanı etkilediğini, hatta haşa basit demeyeceğim ama diyebilirim. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'e göre elbette ki basittir. Basit bir ney sesinin bile bizi farklı alemlere götürmesinden bu DNA metilasyonunda gen açılıp kapanması olayının bir hakikat olduğunu bizler de el an biliyoruz. Şimdi sigara içen kardeşlerim için çok üzücü, dehşet bir haberim var aziz dostlarım. Lütfen sıkı durun. Sigara içen babaların çocuklarında astım riski artışı ve bazı metabolik değişiklikler gözlemleniyor. Burada da az evvel ifade ettiğim şekliyle gen aynı gen ama genetik aktarım farklı etkileşimler meydana getiriyor. Dizilimler, etkileşimler, açılımlar değişebiliyor. Yani babanın yaşam tarzının çocuk üzerinde sadece sosyal değil, biyolojik bir iz de bırakabildiği artık bilim camiasında da ortaya konmuş bir hakikat. İslami açıdan biz buna asırlardan beri inanan müminleriz, elhamdülillah. Bu açıdan kendi şeriatı çerçevesinde beslenmenin önemini anlatıp durur hocalarımız. Helal lokmanın önemini, temiz ve tahir ve tayyip beslenmenin önemini anlatırlar. Hatta helal lokmaya halal gelirse bunun göz aydınlığı olabilecek çocuklarda bazı arizi durumlara yol açabileceğini söylerler. Aziz dostlarım, beni yanlış anlamayacağınıza inanarak size çok absürt bir örnek vereceğim. Sizin de canlı yayında maalesef gözlerimizin, gözlerinizin önünde 3 yıldır pervasızca acı bir şekilde devam eden Siyonist soykırım esnasında ve özellikle son 110 yıldır Orta Doğu coğrafyasını kana bulayan Yahudilerin bu alçak saldırılarında da gördüğünüz üzere kendi dini, kendi inancı, kendi itikadı ve kendi geleneğine en fazla sahip çıkan, bu konuda dünyadaki tepkilere aldırış etmeyen ve çocuklarını da bu şekilde yetiştirmeye çalışan ve üzülerek ifade edeyim ki kendi dinlerinin ve geleneklerinin gereklerini en fazla muhafaza eden kimdir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? Elbette Yahudilerdir diyeceksiniz değil mi? Maalesef. Bunun sebebinin kendi şeriatlarına göre yani koşer standartlarına göre beslenmelerine gösterdikleri titizlik olduğunu düşünüyorum. Bu mesele sapkın bir inançta ve itikatta bile tesir ediyorsa lütfen varın gidin bir düşünün. Acaba biz dinimizin gereği emredilen çerçevedeki helal lokmaya azami dikkat ve riayet edersek acaba neslimiz ve zürriyetimiz ve dahi bizler ve bizim geleceğimiz nasıl olur? Manevi halin aynı maddi hal gibi insan bedenine ve ruhuna da tesiri vardır. Sigarayla alakalı küçük bir anekdot da vereyim aziz dostlarım. Belki mesele tam daha anlaşılmamıştır. Hollanda'da hani beğenmediğimiz ya uyuşturucu serbest satılıyor, ester eroin içiyorlar, mutsuzluk şöyle, intihar şöyle, tecavüz böyle, gasp böyle, fuhşiyat böyle diye eleştirdiğimiz Hollanda'da bir tarım ülkesi olan o küçücük Hollanda'da ihracatın bel kemiği olan süt ve süt ürünleriyle alakalı onlara bir halel gelmesin, o pis sigara kokusu sinmesin diye Hollandalılar, elin beğenmediğiniz Hollandalıları ahırlarında, ineklerinin yanında sigara içmiyorlar. İşin daha da garibi, ekonomilerinin ikinci bel kemiği olan, o bizden çaldıkları Osmanlı lalesiyle büyük bir ekonomi kuran Hollanda'da, o koca lale bahçelerinde o sigaranın pis kokusu lalelere de sinmesin, lalelerle ilgili imajları bozulmasın diye, o koskoca açık arazideki kilometrelerce boyundaki uzunluktaki o lale tarlalarında da Hollandalılar sigara içmiyorlar. Bundan sonraki tavrı sizin o güzel gönlünüze bırakıyorum. Sanırım mesele yeteri kadar anlaşılmıştır. Aziz dostlar, eskiden odak daha çok anne üzerineydi. Çünkü gebelik annede olduğu için. Ama artık biliyoruz ki sperm sadece DNA taşımaz. Sperm aynı zamanda epigenetik işaretler taşır, küçük RNA'lar taşır, kimyasal modifikasyonlar taşır. Ve bu taşıma kuşaktan kuşağa sülalemize kodlanmış bir özellik olarak aktarılır durur. Sigara içen kardeşlerimiz için işin en üzücü yanını tekrardan söyleyeyim. Bu tam olarak şu demek. Babanın sigara, stres, beslenme gibi olumsuz faktörleri sperm üzerinden çocuğa sinyal bırakabilir. Bir kod, bir yazılım, bir virüs taşıyabilir. Ve bu sinyal kuşaktan kuşağa silinmeden aktarılabilir. Buradaki çok önemli bir bulgu da şu, araştırmalar ergenlikten önce sigara içmeye başlayan babaların çocuklarında astım riskinin anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu gözlemliyor. Hatta hayvan deneyleri burada çok daha net sonuçlar veriyor. Bulgulara göre sigara maruziyeti olan erkek farelerin yavrularında glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci ve obezite eğiliminin arttığı yönünde. Sigara içen babalar özellikle gelecek kuşakların bağışıklık sistemi genleri, akciğer gelişimi genleri ve metabolizma ile ilgili bazı genleri etkilediklerini bilimsel olarak bilsinler ve ona göre davransınlar. Aziz dostlarım, bu bilimsel araştırmaların en kritik noktası yüreğimizi yakacak türden bir bulgu ortaya koyuyor. Dikkatinizden kaçmış olabilir diye yeniden size arz ediyorum efendim. Özellikle şu çok ama çok önemli. Ergenlik dönemi, puberte burada en kritik pencere. Çünkü bu dönemde sperm üretim sistemi yeniden kuruluyor, epigenetik program yazılıyor. Bu yüzden ergenlikte sigara ileriki nesil için çok daha güçlü etki yapıyor. Şimdi sokaklarda, caddelerde, okul önlerinde ellerinde sigara ile caka satan zavallı gençlerimizle ilgili de bir şeyler yapmalıyız ifade etmek için bunu söyledim. Canımız yanıyor. Her koyun kendi bacağından diye bir şey asla söz konusu değil. Gelecek nesillerimizin genetik kalitesi de ahlaki yapısı da bozuluyor bu eldeki tüttürülen sigaralarla. İmdat. İmdat ki ne imdat. Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. David Sinclair'in çalışmasında vurguladığı gibi sülalemizin yaşadığı çevresel koşullar, beslenme ve yararlı veya zararlı alışkanlıkları genlerimizin ifade edilme biçimini değiştirdiği gözlemleniyor. Atalarınızın maruz kaldığı kıtlık ya da stres, sizin insülin direncinizi ya da kortizol seviyenizi biyolojik olarak etkileyebiliyor. İrfan Gündüz Hocam da Allah razı olsun sıklıkla bir Anadolu irfandan bahseder konuşmalarında. Genetik ve epigenetik bilse de bilmese de Anadolu'da hamile anne adaylarına çok büyük bir ihtimam gösterilir. Onların beslenmesine, yemesine, içmesine, günlük yaşam şekline müdahale edilir. Neden? Hamileliğin daha güvenli bir şekilde geçmesi için. Yani hem anneyi ama büyük oranda anne karnındaki yavrunun gelişimini korumak ve ona zarar verebilecek olan etkileri yok ederek bir anlamda zürriyetin kuvveti ayın olması için çabalamak ve gelecek nesillerin sağlığını korumak. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında İnsan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan üçüncü parça olan sülaleyi konuşuyoruz. Kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı'nın Nitelik İnsan programında insanı oluşturan, insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan üçüncü parça olan sülaleyi anlatıyoruz. Genetik olarak ilk bölümde sülalenin bize nasıl aktarımlar yaptığını, genlerimizin ve gen haritamızın nasıl değiştiğini biraz ifade etmiştim. Bu konudaki ikinci etki, genetiğin dışında biyolojik etki aziz dostlarım. Sülale yalnız gen değil, bedensel bir sistem eğilimidir. Burada hastalık yatkınlığı, mesela diyabet gibi, kalp damar rahatsızlıkları gibi, otoimmün bozukluklar gibi bütün bu yatkınlıklar biyolojik bir etkiyle sülaleden aktarılır. Ya da fiziksel yapı, antropolojik ya da biyolojik açıdan sülale fiziksel dayanıklılık ve yapısal özelliklerin taşıyıcısıdır. Kas yapısı, burada hızlı veya yavaş kasılan lifler ve iskelet sistemi, onun kalitesi, kemik sisteminin yoğunluğu, sülale genetiğinin biyolojik olarak doğrudan bir sonucudur. Biyolojik bir etkisidir. Boy kemik yoğunluğu, kas tipi, işte fast slow twitch fiber oranları gibi ya da metabolizma hızı, hatta akciğer soluma kapasitesi bile bu aktarımın sonucudur. Buradaki önemli nokta, çevre bize beslenme, stres, hareket açısından genetiğin ifadesini ya güçlendirir ya da bastırır, olumsuz hale dönüştürür. Bununla ilgili fiziksel biyolojik mirasın en çarpıcı örneklerinden birisi olan Okyanusya'daki deniz göçebeleri, Bajau halkı, sülale genetiğinin en canlı biyolojik örneklerinden bir tanesidir. Aziz dostlarım, Bajau halkının en büyük özelliği deniz altına tüpsüz bir şekilde dalarak balık avlamalarıdır. Harvard Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar Dr. Melissa Ilardo ve ekibi, onları yaptığı çalışmalar, Bajau bireylerinin dalaklarının komşu kabilelere göre %50 daha büyük olduğunu ortaya koymuştur. Dalak, vücudun biyolojik dalış tüpü gibidir. Çünkü dalış sırasında dalak kasılır ve içindeki oksijen yüklü kırmızı kan hücrelerini sisteme pompalar. Vücudun ihtiyacı olan o kırmızı kan hücrelerini tam da ihtiyaca doğru orantılı bir şekilde sisteme aktarır. Sülale genetiği sayesinde bu büyük dalak yapısı Bajau çocuklarında daha doğuştan bir miras olarak kalmakta. Yani biz istediğimiz kadar ya hocam sülale etkilemez, kimse kimsenin yükünü çekmez desek de olumlu ve olumsuz etkileşimler bilimsel olarak da ispat edilmiş durumdadır aziz dostlarım. Bajau kabilesi suyun altında 70 metre derinliğe kadar inip dakikalarca kalabilirler. Bu durum sadece bir nefes tutma egzersizi değil, sülalenin gen havuzuna işlenmiş PDE10A gibi spesifik genin bir sonucudur. Göğüs kafesi esnekliği, akciğerlerin oksijeni verimli kullanma yeteneği, sülale içindeki su odaklı yaşam seçimiyle optimize edilmiştir. Bu fiziksel dayanıklık biliyorsunuz, hani hiç vurgun yemişliğiniz ya da vurgun yiyen bir dalgıç arkadaşınız, akrabanız oldu mu belli 2-3 metrelik, bunu hiç deneyimlememiş olanlar için, acemiler için 2-3 metrede vurgun yeme riski vardır yani. 70 metreden bahsediyorum. Dolayısıyla bu fiziksel dayanıklılık Bajau kabilesinde sülalenin dış dünyadan izole yapısı sayesinde korunmuş, güçlenmiş ve aktarılmıştır. Aziz dostlarım, lütfen dikkat buyurunuz. Sülalenin taşıdığı bu fiziksel miras, kas liflerinin yapısını da etkilemiş. Sürekli dalış ve su altı basıncıyla mücadele eden bir sülalede iskelet sisteminin mineral yoğunluğu ve kasların hipoksiye oksijensizlik durumunu, vurgun yeme riskine dayanıklılığı genetik bir standart haline gelmiş. Kopenhag Üniversitesi Center for Geogenetics bölümünden Dr. Melissa Ilardo bunu Bajau halkındaki bu adaptasyon sadece antrenmanla açıklanamaz. Bu binlerce yıllık sülale mirasının genetik düzeyde bir deniz yaşamı mühendisine dönüşmesidir şeklinde açıklıyor. İşte bu bölümde tam olarak ben de insanın üçüncü parçası sülale derken bunu kastediyorum. Sülale mirasının genetik düzeyde bize aktarımını anlatıyorum, etkileşimini anlatıyorum. İşte bu yüzden en önemli üçüncü parçamız sülalemizdir. Sülalemizden aldığımız kalıtsal ve manevi özelliklerimizdir, güzelliklerimizdir ya da arızalarımızdır. Üçüncü etki duygusal etkidir. Gelişim psikolojisi açısından işe baktığımızda sülale sadece kan bağı ya da genetik şifre değil, duygusal bir miras sistemi ve duygusal miras aktarımıdır. Psikolojik perspektiften bakıldığında sülale bir duygusal şema merkezidir. Transjenerasyonel travma, Dr. Rachel Yehuda'nın Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden Dr. Rachel Yehuda'nın transjenerasyonel travma olarak açıkladığı ve yaptığı araştırmalar, ataların yaşadığı ağır travmaların savaş gibi, göç gibi, kayıp gibi, yüksek oranda büyük uzun süreli açlığa maruz kalma gibi ve işkence gibi travmaların biyokimyasal izlerinin sonraki nesillere aktarıldığını kanıtlamıştır. Sülalenizdeki açıklanamayan kaygı veya aşırı tembellik ya da aşırı tembirlik hali aslında büyük büyük babanızın hayatta kalma mekanizmasının size ulaşmış bir yansıması, size aktarılmış bir yansıması olabilir. Burada tabii duygusal etkiden bahsediyorsak bağlanma kalıplarına da değinmemiz gerekiyor. Psikolojide bağlanma teorisi çocukken bakım verenlerimizle, bize en yakın bakanlarla, ebeveyn, sülale, büyükler ya da bakıcılar gibi kurduğumuz bağın, yetişkinlikte sevdiğimiz insanlarla kurduğumuz bağın prototipi olduğunu söyler. Bu açıdan bağlanma teorisi açısından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin süt anneye verilmesini inşallah bir başka parçamız, önemli parçamız olan aileyi ve onun bir başka önemli parçası olan anneyi ve süt anneyi işlerken detaylı anlatacağım. Özel ve seçkin kılınmış, seçilmiş, özenle bezenle o hale getirilmiş Hazreti Halime validemize emanet edilmiştir Hazreti Muhammed Mustafa. Çünkü kuracağı bağ itibariyle, yaşayacağı çevre itibariyle o aktarımın en güzel olacağı dizaynlardan bir tanesi olduğu için. Güvenli bağlanma daha sonraki hayatta stabil ilişkiler ortaya koyar. Yani eğer çocukken ihtiyaçlarınız süreleriniz tarafından zamanda ve sevgiyle karşılandıysa dünyayı güvenli bir yer olarak algılarsınız. Yetişkinlikte ilişkilerde sınır çizebilir, duyguları açıkça paylaşabilir ve eşinize ya da arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz. Fırtınalı dönemlerde bile sonuç itibariyle yıkılmayan, tutarlı ve huzurlu, stable bir ilişki yapısına sahip olursunuz bu şekilde. Ben değerliyim, sen de değerlisin. Dolayısıyla ortaya çıkan bir sorunu birlikte çözebiliriz sonucuna götürür bireyi. Ama kaçıngan ve kaygılı bağlanma varsa ilişki zorlukları yaşanması kaçınılmazdır. Çocuklukta duygusal ihtiyaçlar reddedilen veya kendi başının çaresine bakması beklenen bireylerde bu sıklıkla görülür. Bu tip insanlar küçükken bu şekilde ihtiyaçlar reddedilen ve kaygılı bağlanma türü yaşayan, yakınlık kurmaktan korkarlar. Biri çok yaklaştığında boğuluyor gibi hissedip geri çekilirler. Bağımsızlıklarını kaybetme korkusuyla araya duvar örer, kendi kabuklarına çekilirler. Yaşadıkları ilişki zorluğu sebebiyle eşleriyle, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla, akrabalarıyla derin bağ kuramaz. Sorunları konuşmak yerine kaçmayı, içe çekilmeyi ve içe kapanmayı tercih ederler. Kaygılı bağlanmada da terk edilme korkusu olduğu için buna benzer bir tarz vardır. Çocuklukta bakım verenlerin bir gün çok ilgili, bir gün çok ilgisiz, yani tutarsız olduğu ortamlarda büyüyen çocuklara kalan bir mirastır bu kaygılı bağlanma. Ve bu tür çocuklar yetişkinlikte sürekli beni seviyor mu, sevmiyor mu, terk mi edecek, devam edecek şüphesi yaşarlar. Ve o şüphe, o kaygı insanı öldürür. Ya aşırı onay ve sürekli ilgi beklerler ya da o belirsizlik içerisinde onlar da tutarsız ve kaygı dolu bir hayat sürerler. Yaşadıkları ilişki zorluğu bu aşırı ilgi ihtiyacı karşı tarafı yorar ve paradoksal bir şekilde eşlerinin, yakın çevresinin, arkadaşlarının ondan uzaklaşmasına neden olur. Psikolojik açıdan aziz dostlarım, bu duygusal etkinin sülalemiz açısından bize duyusal öğrenmede de bir aktarımı olur. Çocuk duyguyu değil, duygunun nasıl yönetildiğini öğrenir. Ve erken çocukluk döneminde bu ona kazanır. Öfke bastırılan aile, bastırılmış öfke modelini duygu ifade edilen ailede regüle edilmiş ifade yeteneğini ortaya koyar. Ve bu şekilde çocukluk döneminde, özellikle erken çocukluk döneminde o duygusal öğrenmenin en olumlu tiplerine maruz kalmış çocuklar, duygunun nasıl yönetildiğini öğrendiği için bu yönetiliş ve bu tarz, bu stil kuşaklar boyu aktarılır. Aziz dostlarım, sülalenin bu aktarımında dördüncü unsur zihinsel etkidir. Bilişsel psikoloji özellikle bunu ele alır. Sülale zihnin varsayılan ayarlarını belirlediği için bu aktarım çok daha kesin ve katidir. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramı bağlamında sülalede baskın olan zeka türlerinin matematiksel, sözel ya da uzaysal gibi genetik bir temeli olduğu kabul edilir. Sülale içindeki öğrenme kültürü ve bilişsel uyaranlar bireyin nöral ağlarının gelişimini şekillendirir. Bazı ülkelerin sanayide, bazı ülkelerin tıpta, bazı ülkelerin endüstride, bazılarının inovasyonda, bazılarının tarımda, bazılarının sanayide, sanatta, musikide ilerlemiş olmasının bir sebebi de bu olsa gerek. Bilişsel şemalara baktığımızda çocuk dünya güvenli mi, insanlara güvenilir mi, ben değerli miyim düşüncesini ortaya koyar. Ya da zihinsel model aktarımında aile problem çözme biçimiyle, risk algısıyla, başarı tanımıyla bunu bir sonraki kuşağa ya da yaşanan kuşağa aktarır. Mesela risk almayı tehlike olarak öğrenen ya da kendisine böyle aktarılan bireyler fırsatları o riske girmedikleri için kaçırabilirler ya da daha temkinli olabilirler. Daha önemlisi, Allah korusun, bu riske karşı aşırı tehlike algıları dolayısıyla hiçbir eyleme geçmeden hareketsiz kalabilirler. Beşinci unsuru, sülalenin üçüncü önemli parçamız olmasıyla alakalı, beşinci bakış açımız ahlaki etki açısındandır. Davranış normları ve değer sistemi açısından. Sülale elbette insanın doğru yanlış haritasını oluşturur. Ahlak hem genetik bir yatkınlık mizacımızda hem de sosyal bir öğrenmedir aziz dostlarım. Sülale bireyin ilk etik, ilk ahlaki laboratuvarıdır. Dürüstlük, cömertlik, diyargamlık, cesaret ya da tam tersi eğilimler sülale içindeki baskın davranış modelleriyle pekişir. Bizim bedenimize, gönlümüze, aklımıza kazınır. Sosyal öğrenme açısından baktığımızda bu ahlaki etkiye, Albert Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi insanın ahlaki öğütle değil, modelleme yoluyla öğrendiğini ortaya koyar. Ki biz de aile koçluğu programlarımızda özellikle çocuklarınızın sözlerinizi değil, ayak izlerinizi takip ettiğini anlatarak onlara rol modeli olmanın en iyi öğretme şekli olduğunu ifade ederiz. Değer aktarım açısından baktığımızda da dürüstlük gibi, emeğe saygı gibi, emek anlayışı gibi, adalet algısı gibi, sorumluluk bilinci gibi birçok değerlerin ailede yaşanarak aktarıldığı çocuklarda ya da aile tiplerinde bu kazanımların, bu etkileşimin çok daha olumlu olduğunu görüyoruz. Elbette meselenin ele alacağımız son çerçevesi bir toparlama olması açısından İslami yorumudur. İslami açıdan meseleye baktığımızda, İslami perspektifle meseleye baktığımızda acaba insanın en önemli parçalarının bir tanesi neden sülale, sülale bizim neden çok önemli parçamız diye meseleye baktığımızda İslam düşüncesinde sülalenin asalet ve ırk ve damar kavramlarıyla açıklandığını görüyoruz. Nasıl olmasın ki? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir hadisi şerifinden anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla sülaleden gelen değişmez öz ve potansiyel ortaya çıkar İslami açıdan. İslam düşüncesi sülaleyi sadece bir soy ağacı değil, karakterin, mizacın ve istidadın, potansiyelin, yeteneğin aktarıldığı, akıtıldığı bir manevi nehir olarak görür. Sülale, bireyin hem biyolojik hem de ahlaki kodlarını muhafaza eden bir hafıza merkezidir. Sülale içindeki baskın özellikler nesiller boyu gizlenip sonra aniden ortaya çıkabileceğini vurgular bu. Malumunuz sahabeden birinin gelip kendisinin siyahi olmamasına rağmen eşinin siyahi bir çocuk doğurduğunu söylemesi üzerine Allah Resulü'nün beyanı bu anlamda çok çok ilginçtir. Ona kendi develerin içerisinde hiç böyle bir siyah deve olup olmadığını sorup mevcutta olmamasına rağmen mevcut anne babalar içerisinde öyle bir devenin ortaya çıkmasıyla demek ki mizacın, soya çekimin sülaledeki bir silsileyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu modern genetikteki resesif çekinik genlerin nesiller sonra fenotipte belirmesine benzer aziz dostlarım. Soya çekim dediğimiz atavizm, bir bireyde görülen cesaret, cömertlik ya da tam tersi öfke, nefret, hasislik gibi özelliklerin sadece ebeveyne değil, yedi göbek önceki bir ataya dayanabileceği fikri İslam tıp ve ahlak literatüründe sıkça işlenir. Küfü dediğimiz şey, denklik, hani evlilikte denklik arayışı, sadece sosyal çete değil, sülalelerin taşıdığı mizaç enerjilerinin uyumudur. İbn Haldun'un asabiyet teorisinde de belirttiği gibi sülale bütünlüğü bireyin hayattaki mukavemetini, direncini ortaya koyar ve belirler. İmam-ı Gazali İhya-ül Müddin'de insanı bir ağaca benzetir. Sülale köktür, birey de onun meyvesidir. Eğer kök olan sülale helal lokma ve salih amel ile sulanmışsa meyvenin ahlaki yapısı da özelliği de güzelliği de kendiliğinden tatlılaşır. Çocuk sülalesinin sadece genlerini değil, onların oluşturduğu duygusal atmosferi de solur. Sülalesinde dürüstlükle anılan dedenin hikayeleriyle büyüyen bir çocuk, o ahlaki çatanın altında düşmemek için içsel bir sorumluluk, bir otokontrol geliştirir. Gazali'ye göre sülalenin beslenme alışkanlıkları, maddi ve manevi temizlik bir anlamda tohumun, yani spermin kalitesini, o da doğacak çocuğunun şeçesini etkiler. Bu, günümüzde epigenetiğin beslenme ile DNA arasındaki bağı açıklama çabasıyla paralel bir görüştür. Dolayısıyla sonuç olarak sülalemiz, insan olarak bizim çok ve önemli bir parçamız olup, sadece yaşadığımız aile içerisinde değil, bizden önceki 54 kuşağın süzülmüş özütü olarak da bizim şu andaki varlığımızı ortaya koyan çok temel, çok önemli bir yapı taşımızdır. Aziz dostlarım, bu hafta da bu kadar diyelim. Bu önemli konuya gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.